neyse adımız bile uygun için.
Yemek yere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sebiha Tan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor, hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Faydası yoktur gözlerdeki yaşın, gitmeden önce iyi düşün taşın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Giray Fidan bizlerle birlikte. Sayın Fidan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızı sürekli dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz yıl sizi bir başka kitapla ağırlamıştık stüdyomuzda. Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ilk biyografisi Kaymua Doğru okudum değil mi?
Kaymuar.
Kemal.
Evet, doğru.
Bu kitabı dinleyicilerimize tanıtmıştık. Bugün ise bir başka kitabı dinleyicilerimizle buluşturacağız. Bu sefer Cumhuriyet'in Çinli misafirlerini ağırladık Ankara'da yıllar önce. Ve o günden anılar nasıl birikti ve bu anıları Girafi'den nasıl bir araya getirdi? Dilerseniz böyle başlayalım sohbetimize.
Kitabın aslında çalışması 3 yıl önce başladı. Hatta 4 yıl, özür dilerim, şimdi 2019'da olduğumuz için. 4 yıldır üzerine çalıştığım bir kitaptı ve en sonunda bu sene bir ay önce kitap yayınlandı. Hı hı. Türkiye'deki arşivler, Cumhuriyet arşivleri, Osmanlı arşivleri, Çin arşivleri, Çin'deki gazeteler ve Türkiye'deki 1920'li ve 30'lu yıllardaki gazetelerin hepsini tarayarak böyle bir kitabı, bir çalışmaya ortaya koymuş oldum. Uzun da süren bir çalışma oldu ama oldukça benim için önemli bir çalışma akademik anlamda. Hı hı. O yüzden ilgisi olanlar için enteresan bir kitap olacağını düşünüyorum. Çünkü bu dönemle ilgili hiçbir çalışma daha önce yapılmış değil. O yüzden bu anlamda oldukça enteresan bir akademik çalışma olarak değerlendirilebilir.
Evet, gerçekten çok kıymetli. 4 yılı buldu dediniz aslında ama bu Kemal kitabıyla eş zamanlı mı çalışmalar sürdü? Yoksa hani bir kitap bitti sonra mı diğeri başladı? Yoksa zaten bilgiler birbirini mi tetikledi? Nasıl oldu?
Bu aslında benim TÜBİTAK desteğiyle Princeton Üniversitesi'nde Amerika'da yaptığım bir çalışmanın, yani postdoktor çalışmasının bir... nasıl diyelim, bu çalışmanın sonucu. Sonuçları yani sadece bir değil, birkaç tane daha var tabii, üzerinde çalıştığım başka şeyler de var. Oradaki yapmış olduğum çalışmanın peyderpey sonuçlarının ortaya çıkması olarak söyleyebiliriz. Çünkü oradaki projenin başlığı 18-19. yüzyıl ve 20. yüzyıldaki Çin-Türk ilişkileri, Çinlilerin Türkiye'ye bakışıyla alakalı bir projeydi. Uzun, yani bir sene kadar yaptığım bir çalışma.
O sizin bize... kendi arzunuzla mı, yani yurt dışına gidip bu elbette konuyu seçtiğiniz, yoksa hani onların teklifiyle mi?
Yok, hayır, benim tamamen benim, yani orada bir danışmanım vardı tabii ki ama benim kendi, yani konu bana ait. Çünkü daha evvel doktora çalışmasında gene ona yakın bir şey çalışmıştım, 16. yüzyıl. Aslında yani bir akademik bir ilgi olarak aşağı yukarı işte 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan işte Türk Çinlikleri. Çünkü bu çalışılmış bir konu değil. Yani akademik olarak da çok bilinen bir konu olmadığı için burada büyük bir boşluk vardı aslında. İşte şimdi onu yavaş yavaş bu yaptığım çalışmalarla, bu boşluğu akademik olarak yayınlarla doldurmaya çalışıyorum. Bu iki kitapta zaten o çalışmanın sonuçları. Ama tabii bunlar henüz bitmiş değil.
Devamı gelecek.
Devamı gelecek, evet. Yani
hazırlamaya başladınız mı? Şimdiden.
Tabii devam ediyor. Yani aslında uzun bir zaman, yani bir yıl kadar bir çalışma yaptım. Oldukça da yoğun bir çalışmaydı benim açımdan. Yani günde yaklaşık 8-10 saat hiç kütüphaneden çıkmayarak çalıştım. O sebeple yani oldukça bayağı bir şey birikti, malzeme. Hı hı. Oradayken de topladığım malzemelerle ilgili ders, daha doğrusu konferans verme şansım oldu. Daha sonra Çin'de mesela bu konuyla ilgili. Geçen sene Cumhuriyet'in Çinli misafirlerini Çin'de iki üniversitede, Pekin'de ders olarak, konferans olarak verdim. Orada da öğrencilerin çok enteresan ilgisini çekti.
Evet, tam
tabii
onu
Çinci
soracaktım. Onların nasıl da, ilgi gösterdi?
Tabii onların da bilmediği bir dönem aslında. Çünkü 1920'ler, 30'lar, yani Çin tarihi açısından tabii bizimle biraz farklı onların durumu. 1920'ler, 30'lar biliyorsunuz o 49'a kadar, yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar zaten Çin'de başka bir siyasi yapı söz konusu. Daha sonra işte iç savaş, Japon işgali, İkinci Dünya Savaşı vesaire. Bunlar tabii o sebeple çok 20'lerde, 30'larda nasıl bakıldığı dünyaya vesaire çalışılıyor tabii. Yani çalışılmıyor değil ama spesifik olarak Türkiye ile ilgili olarak bir çalışma söz konusu değil ama ben yaptığım çalışmalarda Çinlilerin özellikle Kurtuluş Savaşı'nın başlaması, sonra Kurtuluş Savaşı'nın büyük bir başarıyla sonuçlanmasından, hı hı, sonra Çinlilerin inanılmaz bir ilgisi var Türkiye'ye. Çünkü Türkiye'yi bir tür model olarak görüyorlar. Yani 20'lerin dünyasına baktığınız zaman Türkiye dışında bunları başarabilmiş bir ülke yok zaten dünyada. O yüzden Çinli entelektüellerin zaten başka bakabilecekleri çok fazla bir yerde yok. Çünkü batı dışı olarak, yani batının dışında olup da böyle büyük başarılar elde etmiş, işte reformlar yapabilmiş falan bir toplum yok dünyada, Türkiye dışında. O yüzden onlar da tabii ki çok büyük ilgi duyuyorlar ama yapılmış olan çok fazla bir çalışma yok Çin'de. Çin'de de yoktu yani. O sebeple mesela geçen sene 2-3 üniversitede, Pekin'de o dersleri konferans olarak verdim. Bu Cumhuriyet'in Çinli misafirlerine. Orada da çok ilgi çekti. Çünkü onlar, hani onların da çok bildiği bir konu değil yani.
Aslında onların da tarihi.
Tabii onların da tarihi. Tabii.
Hatta belki bizden çok onların tarihi. Onlar örnek aldılar Türkiye'yi. Evet, belki az biliyoruz biz ama onlar örnek aldıkları bir ülkenin bir profesörü gelip de bu tarihi onlara bir kez daha anlattığında çok ilgilerini çekmiş olmadı. Çok, devam devam ettiriyorlar mı bilmiyorum gerçi ama.
Yani bu konu hani bu anlamda çalışan benim bildiğim kadarıyla yani bir tek yani birkaç kişi var ama çok çok fazla çalışılan üzerine durulan bir konu değil ama çok önemli aslında. Çünkü batı dışında şimdi 20. yüzyılı aldığımız zaman işte modernleşmeyi vesaire aldığımız zaman batı dışındaki deneyimler aslında çok üzerinde durulmuş deneyimler değil. Ve özellikle Çin ve Türkiye bu anlamda iki önemli örnek mesela. Japonya da bunlardan bir tanesi ama Japonya başka bir kategoriye giriyor. Çünkü evet. Japonya modernleşmesini daha başarılı, tırnak içinde kullanıyorum tabii başarılı. Yani çok daha hızlı bir şekilde adapte olup daha yayılmacı bir politika izlemesi vesaire. Çin ve Türkiye bu anlamda biraz daha farklı. Hindistan mesela düşünülebilir bu anlamda ama Hindistan'ın da durumu biraz farklı. O sebeple yani Çin ve Türkiye'nin aslında 20. yüzyılda, 19. yüzyılda sonra 20. yüzyılın başındaki böyle bir benzerlikleri var iki ülkenin de. Ve Çinlilerin bize o dönemde yani Türkiye'ye bakıyor olmaları bir örnek olarak anlamaya çalışmış olmaları o çok önemli. Çünkü onların onlar için önemli bir deneyim Türkiye'deki modernleşme. Hı hı. Ve o sebeple büyük ilgi duyuyorlar. Sadece yani oradan bakmakla kalmıyorlar aynı zamanda Türkiye'ye geliyorlardı.
Evet şimdi örneğin bizim tarih kitaplarımızda pek çok tarihimizdeki önemli noktada ilişkin bilgiler var ama onların tarih kitaplarında örneğin bu Türkiye'deki ilişkiler veya Türkiye'ye gelen Çinli misafirlerin aktardıkları ile ilgili bilgiler var mı? Yer alıyor mu ilkokul, ortaokul, lise kitaplarında?
Yani o, tabii ki çok spesifik o. Yani onu o ilkokul kitaplarında yer alması mümkün değil ama Türkiye ile ilgili bölümler var. Atatürk ile ilgili tabii ki bölümler var. Ama tabii bu kadar spesifik bir şeyin olması mümkün değil. Daha çok genel bilgilerin olduğu biliyorsunuz yani ilkokul, ortaokul, lise tarih kitaplarında daha genel bilgilerin olduğu şeyler var. Ama tabii ki Atatürk ve Türkiye ile ilgili Türkiye'nin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı vesaire onunla ilgili bölümler var.
Biraz kitabın içeriğine geçecek olursak şimdi şöyle bir sevgili dinleyiciler ilk sayfayı açayım içindekiler bölümünü. Örneğin Türkiye Seyahat Notları diye bir bölüm var 1925 yılında. Biraz anlatmanızı rica edebilir miyiz? Tabii. Neler var seyahatteki o notlardan? Alfred size.
Evet Alfred ise o İngilizce, Çince karışık ismi olarak düşünebiliriz onu. O aslında Amerika'daki ilk Çin büyükelçisi. Yani Çin Cumhuriyeti'nin ilk büyükelçisi. 1925'te Çin kitapta da var ama daha geniş olarak da burada söyleyebilirim onu. 1924-25'te aslında Alfred Sayen'in yani Çin arşivlerinden takip ettiğiniz zaman Alfred Sayen'in en büyük meselesi bugün çok biliyorsunuz şu anda çok konuşuluyor insanlar. Ticaret savaşları Çin ve Amerika arasındaki. Hı hı. Aslında 1925'lerde de Alfred Sayen o tarihte yapmaya çalıştığı şey Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki adil olmayan, eşit olmayan anlaşmaları ya iptal etmeye ya da yeniden bunları revize etmeye çalışıyor Alfred Sayen. 1924-25 arası yaptığı iş bu çünkü Çin arşivlerinden takip ettiğiniz zaman bunu görebiliyorsunuz. Ve 1925'te Türkiye'ye aslında gelmesinin sebebi ta Washington'dan çünkü çıkıp geliyor. Yani düşünün şimdi bugün işte Washington'a uçakla gidip gelebiliyorsunuz ama o tarihte uçak olmadığı için tabii yani çok uzun bir yol. Yani ve 25'te daha henüz diplomatik ilişkiler de olmadığı için Amerika ve Türkiye arasında uzun bayağı meşakkatli bir yol kat ediyor. Yani Londra'ya gidiyor, oradan Avrupa'ya geçiyor, işte Balkanlar üzerinden Türkiye'ye geliyor. Ve aslında Türkiye'ye gelişinin sebeplerinden bir tanesi de Lozan Anlaşması'nı büyük bir önem veriyor. Çünkü Lozan'da biliyorsunuz Türkiye kapitülasyonları kaldırdı. Evet. Ve ya uzun süredir uğraşıp da başaramadıkları bir şey acaba nasıl yapıldı diye merak ederek aslında Türkiye'ye geliyor. Yani Türkiye'ye gelmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Ve Türkiye'ye geldikten sonra da zaten bununla ilgili işte fikirlerini daha sonra Türkiye Seyahat Notları'nda yazıyor. Bizim
Ankara'ya mı geliyor?
Tabii Ankara'ya. Ankara. İstanbul'a ve Ankara'ya geliyor. Daha sonra Lozan Anlaşması'nın işte ve diğer ikili anlaşmaların nüshalarını istiyor. Bizim Cumhuriyet Arşivleri'nde onunla ilgili bir belge var. Birkaç belge var daha doğrusu. Ve bu anlaşmaların nüshalarını alıp geri gidiyor. Yani aslında en önemli, önem verdiği şey bu kapitülasyonların kaldırılabiliyor olması.
Çünkü, nasıl yaptılar? Biz yani, de yapabiliriz.
Evet, nasıl başardılar? Nasıl başardılar? Evet, çünkü yani 1920'lerin dünyasında kapitülasyonların kaldırılması meselesi çok önemli bir mesele. Yani özellikle Çin açısından mesela. Ve mesela Alfred Sayen orada şeyden de bahsediyor. Türkiye'nin aslında çok daha zor bir durumda olduğu, yani Çin'le karşılaştırıldığında 20. yüzyılın başında çok çok zor bir durumda olduğu. Ama buna rağmen nasıl olup da bu işte kapitülasyonları kaldırmayı başardılar vesaire. Bu onun çok ilgisini çekmiş ve onun bakış açısından bakıldığında bu son derece önemli. Çünkü bütün meseleleri zaten yani son iki senelik o arşiv metinlerinin bir kısmını kitapta var ama daha da fazlası var tabii ki. Yani sürekli Çin'le yazışmalar yapıyor bu konuyla ilgili. Yani anlaşmaları düzeltmeye çalışıyor. Amerika ile Çin arasındaki bu eşitsiz anlaşmaları, yani eşitsiz anlaşma derken aslında kapitülasyonlar bunlar,
evet,
tabii ki. Yani,
evet,
aynı kapitülasyonlar. Bunları iptal etmeye ya da revize etmeye çalışıyor ama başarılı olamıyor. O yüzden başarılı bir örnek işte Türkiye var ve geliyor burada onu anlamaya çalışıyor. Onun dışında da çok enteresan yorumları var.
Görüşebildiği birileri var mı? Örneğin Atatürk'le görüşebilmiş mi?
Ya bu gelen heyetlerden Atatürk'le görüşebilen kimse yok. İsmet İnönü'yle görüşen biri var. O Hu Hanmin. Ama tabii hepsi şey, yani ilk yetkililerle görüşüyorlar. Hı hı. Ve onlardan bilgi alıyorlar. Soru
Peki,
soruyorlar.
Bu mesela. Kişiler hani özel olarak hükümeti tarafından mı seçilmiş, yoksa onlar kendileri mi tercih edip Türkiye'ye gelmişler?
Hu Shiqing var mesela bunların arasında. İlk gelen o zaten 1924'te. O bir şey, eğitimci, entelektüel birisi. Yani varlıklı da birisi aynı zamanda. O büyük ihtimalle o kendi imkanlarıyla gelmiş olması lazım. Ama Alfred Tse ve Hu Hanmin onlar resmi kanallarla
geliyor.
Ona rağmen şey de öyle mesela, Hu Shiqing mesela, o da çok iyi karşılanmış. O da şeylerle görüşüyor, resmi makamlarla mesela işte milletvekilleriyle vesaire görüşüyor. Onlara sorular soruyor, sorularına cevap alıyor. Akşam yemeğe götürülüyor falan, yani böyle gayet iyi.
Yani
o yüzden zaten kitabın adı Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri.
Evet, hakikaten onları misafir. Ağırlamışız.
Tabii, ağırlamışız aynen.
Bir başka bölüme hemen geçeyim. Ankara, Türkiye'nin yeni başkenti. O da yine 1936 yılında gelen bir misafir. Siz okuyun Çince.
Evet, Wang Huishan.
O neler, ne gibi izlenimler edinmiş Ankara'ya dair?
Evet, Ankara ile ilgili izlenimler aslında enteresan. Çünkü Çinliler açısından bakıldığında, şimdi Ankara tabii 1920'lerin 30'ların Ankara'sı bugünkü Ankara'dan oldukça farklı. Yani o küçük, yani çok daha küçük tabii ki. İşte yeni bir başkent inşa ediliyor.
Yeni bakanlıklar.
Tabii yeni bakanlıklar, yeni binalar. Mesela orada çok enteresan, diğerlerinde de var tabii ki. Yani sadece Wang Huishan değil. Ama Wang Huishan'la ilgili çok fazla, yani kişi olarak Wang Huishan'la ilgili çok fazla bilgi yok ne yazık. Yani hiç bilgi yok. Kim olduğu vesaire falan. Ama seyahatnamesi çok enteresan. Yani sadece Ankara'ya has bir seyahatname olduğu için. Yani başka bir yeri yazmamış. Sadece Ankara.
Her yeri gezip bir tek Ankara'yı mı yazmış?
Yok,
yoksa bir tek Ankara'ya
Ankara
mı gelmiş?
Bu zaten bir kitabın içinde. Dünya seyahatnamesi diye bir tür edisyon kitap gibi yapmışlar. İçerisinde işte 10 tane şehir var dünyadan. Ve onların arasında sadece Ankara var. Bu Ankara seyahatnamesi. Yani özel bir seyahatname.
Çok özel, evet.
Yani sadece Ankara'ya has. Muhtemelen Çin tarihinde diyelim herhalde Ankara'ya has olarak yazılmış tek seyahatname bu. İlk ve tek. Bilmiyorum yani yakın zamanda birisi Ankara seyahatnamesi yazdıysa Çin'de onu bilmiyorum ama bu ilki. Ankara seyahatnamesi. Enteresan bilgiler veriyor orada da. Mesela şeyden bahsediyor. Yani bir ülkenin büyüklüğü, gücü, işte başkentinin büyüklüğü ve gücüyle ölçülmez diye bir mesela böyle bir tespit yapıyor. Yani Ankara'yı gördükten sonra. Çünkü Ankara
yoktan var edilmiş yani, bir şehir
çok,
haline.
Aynen yani 30'larda için, vesaire evet. Çok küçük bir yer olduğu için. Mesela Alfred Zeyn'in çok enteresan yorumlar var Ankara ile ilgili. O mesela şeyden bahsediyor işte Ankara daha iyi korunabildiği için Ankara başkent olarak seçilmiştir diyor. Birincisi budur diyor. İkincisi Ankara'daki memurlar diyor yabancı diplomatların etkisinde kalmazlar diyor. Üçüncüsü de diyor Ankara'da kalacak yer yoktur. Yer yoktur. O yüzden buraya gelen yabancılar da pek öyle kalmayı istemezler. Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde Ankara'dan ayrılmak isterler gibi yorumları var. Tabii dönemin Ankara'sıyla alakalı çok enteresan bilgiler var. Muhtemelen Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla alakalı herhalde en kapsamlarından bir tanesi budur. Benim bildiğim kadarıyla birkaç tane böyle seyahatname var ama bunlar büyük ihtimalle onların arasındaki en enteresanları. Çünkü batıdan değil yani bunlar Çin'den geldikleri için onların bakış açıları çok daha farklı oluyor.
Aslında siz hep şuna vurguluyorsunuz. Çin'den Türkiye'yi izlemek için nasıl bir yer olduğunu görmek için geldiler ama şimdi günümüze baktığımızda gerçekten o kadar çok Çinli turist var ki Türkiye'de. Gerçekten Türkiye'yi tanımak istiyorlar. Sadece hani turistik olarak tanımak değil, ticari ilişkilerimizi tanımak istiyorlar ya da ne bileyim insan ilişkilerini tanımak istiyorlar. Tabii ki tarihini tanımayı çok istiyorlar. Hani hep şöyle denir ya, nereye gitseniz bir Çinli turist mutlaka görürsünüz Türkiye'de diye. Sanıyorum biraz da belki bu tarihi geçmişin etkisi olabilir gibi geldi bana şimdi sizin bu aktardıklarınızdan sonra.
Yani Türkiye'yi tabii enteresan buluyorlar. Yani Türkiye onlar için çok enteresan bir ülke. Yani o sebeple olduğunu düşünebiliriz. Çünkü bayağı benim de yani sık sık ben de seyahat ediyorum. Çin'e gidip geliyorum işte konferanslar için, toplantılar için vesaire. O zaman çok gördüğüm, karşılaştığım Çinlilerin çoğu ya gelmiş oluyor Türkiye'ye, yani çok güzel bir ülkeydi vesaire.
Mutlaka ziyaret etmiş oluyor.
Ya da ben gitmek istiyorum diye. Yani iki seçenek var. Yani
üçüncü yok.
Duymadım diyeni şu ana kadar henüz görmedim. O yüzden oldukça popüler Türkiye şu anda Çin'de, yani ümit ederiz daha da popüler olur. Çünkü biliyorsunuz Çin'in turizm anlamında çok büyük bir potansiyeli var. Ve Türkiye'ye de benim bildiğim kadarıyla bu o potansiyelin çok az bir kısmı geliyor henüz. Çok daha fazla turist gelebilir Çin'den diye tahmin ediyorum.
Evet. Daha aslında pek çok güzel bölüm var. Keşke hepsini programda süremiz olsa da anlatabilsek ama ben şöyle isim olarak sayayım dinleyicilerimize. Örneğin Türkiye'nin ulus inşası ve üç halk ilkesi gibi bir bölümü var. Bunun dışında Türkiye günlüğü var ve tabii ki belgelerin yer aldığı kısım var. Bu belgelerin hepsi orijinal halleriyle, yani fotoğraflanmış halleriyle sunuluyor kitapta. Edinebilirler değil mi bu kitaptan? Ya da tabii. Şu an baskıda sanıyorum tekrar.
Yeni yayınlandı. Yani kitapçılarda işte internette vesaire bulabilirler eğer ilgilerini çekersen.
Cumhuriyet'in Çinli misafirleri değerli konuğumuzun imzasıyla çıktı. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Devamını bekliyoruz. Ben gerçekten bu tür böyle kitapları gördüğümde çok heyecanlanıyorum. Çünkü yabancı ülkenin insanlarının Türkiye için hani bu kadar güzel şeyler söylemiş olmaları beni gerçekten çok gururlandırıyor. Bu anlamda size de emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz ki böyle bir kaynağı bizlere sunduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Giray Fidan stüdyo konuğumuzdu. Osmanlı ve Cumhuriyet arşivleri ile Çin arşivleri, gazeteler, seyahat yazılarından derlenen Cumhuriyet'in Çinli Misafirleri kitabı üzerine çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi kitabın devamını bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Nasıl sorarım sana bir daha, bunca senedir neredesin? Yine de bir gün kalbin ararsa unutma, seni bekliyorum. Eski yerinde belki de yoksun, benden güzel duygusun. Kimi zaman bir çiçek, bir koku düşündürdü hep yokluğu. Eski zaman bahçeleri hayalinle dolu şimdi. Neye baksam, nereye gitsem, yaşıyorum seni. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni bekliyorum. Eski zaman bahçeleri hayalinde dolu şimdi. Neye baksam, nereye gitsem, yaşıyorum seni. Hangi iklimde, hangi diyarda, hatırlar mısın acaba? Hasret bir şarkı dudaklarımda, unutma seni bekliyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Psikoterapist, yazar, sanatçı Doktor Senai Demirci bizlerle birlikte. Sayın Demirci, hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum efendim, hoş bulduk.
Aslında sağ bir olunuz. Kez daha hoş geldiniz.
Eyvallah.
Demeliyim.
Eyvallah.
Dinleyicilerimize sözümüz vardı. O sözü tutmanın mutluluğuyla sizi programımızda ağırlıyoruz bir kez daha.
Adı söz verdiğimiz gibi olsun.
Ah, ne güzel oldu.
Bundan da politik bir kitap. Politik bir slogan ama söz verdiğimiz gibi.
Bundan da bir kitap çıkar.
Tabii ki çıkar.
çıkar. Sizin kaleminizden çıkar.
İnşallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzun gerçekten o kadar çok kitabı var ki elbette bir programa hepsini sığdıramayız ama birkaçından sizlere bahsetmesini arzu ediyoruz. Biz bugün Derviş'in Yolu kitap serisinden bahsedelim istedik. Her gece bir dua, 99 esma, 99 dua ve her güne bir ayet. 1-2-3 şeklinde kitaplarımızın serisi başladı. 4. kitap ve 5. kitabında yolda olduğunun müjdesini aldık.
Eyvallah efendim. 5. kitap 40 kalbe 40 hadis olacak. 4. kitapta Kur'an diyalogları olacak. Yani Kur'an'la insanın diyalogları olarak devam edecek. Kısmetse 6'yı 7'yi buluruz.
Devam edecek.
Kısmetse.
O, harika.
Bu Derviş'in Yolu dizisinde özellikle kolay okunabilir, sade, duru ama asla sığ, çiğ değil, derinliği olan şeyleri anlatmayı düşünüyoruz. Mesela her gece bir dua adı üzerinde 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar size bir takvim yaprağı gibi her gün bir hakikati duymanızı teklif ediyor. Her gece, her güne bir ayetse yine aynı takvim düzeniyle modüler, çok fazla sizi boğmadan bir ayetin bir nüktesini bize vuran, içimizdeki sese karşılık gelen bir noktasını ifade ediyor. 99 Esma, 99 Dua meşhurdur. Neredeyse 15 yıl oldu. Revize ettik 99 Esma'yı. Bir özel anlamda insanın kendi iç okuması olarak açıklayan, açımlayan bir çalışma. İnternette 99 Esma 99 Dua diye dinlenen bir sesli versiyonu da var Engin Doyan'ın sesinden. 15 yıl önce ilk defa TRT'de yayınlamıştık iftar programında. Hı hı. Hala dinleniyor.
Şimdi bu Derviş'in Yolu serisi birinci kitap Her Güne Bir Ayet olarak başlıyor. İkinci kitap benim şu an tam da önümdeki Her Gece Bir Dua. Şimdi biz yayın öncesi değerli konuğumuzla kitabı imzalamasını rica ettik. O da doğum günlerimizi sordu. Efendim ben şimdi hemen kendi doğum günümü müsaadenizle açıp
bu uygulamayı bana okuyucularım öğretti bu arada.
Öyle mi?
Yani herkes doğum gününe ne yazılmış ona bakıyor. Bakalım doğum
günü. Bakalım benim doğum günümde neler yazıyor. Beni hayran olunası alemler içinde var eden sensin. Alemler içine beni hayran olayım diye koyan da sen. Sübhaneke Allahümme. Beni teşekkür edilesi nimetler içinde ağırlayan sensin. Nimetler içine beni teşekkür edeyim diye alan da sen. Ve bihamdik.
Evet, güzel olmuş bu dua. Bir de altta bir anekdot var.
Onu da siz paylaşır mısınız?
Lütfen, siz çok güzel okuyorsunuz. Hadi bakalım. Dinleyeyim.
Değerli hocam, gerçekten sizden rica edelim bunu lütfen.
Allah Allah. Diyebildiğim için ayrıca elhamdülillah demem gereken elhamdülillahlar. Bu bayağı karmaşık bir cümle olacak. Çünkü insanın elhamdülillah demesi de bir nimettir. Elhamdülillah diyebilmeniz için elhamdülillah diyen iki dudağınız, bu dudağınıza bağlı ağzınız, diliniz, damağınız, onu taşıyan başınız, o başı taşıyan iki omuzunuz, o omuzun bağlı olduğu bedeniniz, kimliğiniz, altınızda yer küre, üstünüzde muhteşem gökyüzü olması lazım. Yani şimdi burada ben hamdolsun, şükürler olsun, teşekkür ederim Allah'a diyorsam, bunu diyebilen olmak bile başlı başına bir başka elhamdülillahı gerektiriyor. Hı hı. İç içe birbirini doğuran elhamdülillah, sonuna kadar gittiğinizde daha çok elhamdülillah deme borçlanıyorsunuz. Özetle buradan da şu çıkıyor, bu yüzden sonsuz yaşamamız gerekiyor. Çünkü ancak bu kadar ihtişamın içinde var edilmek, bu kadar ihtişamın değerlendiricisi olmak, güzelliğini ancak sonsuz vakitte dillendirebiliriz. Yine bunca iyiliğin içinde olmak, bunca iyiliğin tadını almaya değer görülmek de bir başka iyiliktir. Yine bunun içinde sonsuz zamana ihtiyacımız var. İnsan psikolojide denir ki kendini inşa etmekte olan bir canlıdır. Yani insan olup bitmiş değildir. Olmakta olandır.
Devam eder.
Devam edendir. Akışta olandır. Yani şimdi Sezin Hanım, iki nokta üst üste, sizi bir ansiklopedi maddesi yapabilir miyim?
Bitmedi.
Yapamam. Bitmedi ki. Siz de kendinizi bitiremezsiniz. Çok, çok muhteşem bir aynayız. O yüzden insan tanımlanmaz. İnsanla tanışılır. Tanışmak da sonsuz zamanı gerektirir. Sonsuz zamanı.
Peki bu kitaplar nasıl bir duyguyla oluştu? Yalnız bunun için sormuyorum, bu kitap için sormuyorum ya da Derviş'in Yolu serisi için sormuyorum. Yazdığınız o onlarca kitap, ilk başlangıcını bize geçmiş programda anlatmıştınız. O ilk kitabın size sunulduğu, yayın evinden çıktığı günü hatırlatmıştınız. Sonrası nasıl geldi? Nasıl bu duygular kaleme döküldü?
Şimdi bir din adamı değilim ben. Burada gördüğünüz gibi dua var, esma var, ayet var. İlk akla gelen de galiba Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, müftülükten biri geliyor gibi anlaşılabilir. Elbette ki arkadaşlarımızın yaptığı, icra ettiği görev onurlu bir görevdir. Onlarla ilgili, onlara dair bir sorunum yok. Ben bir insan olarak henüz 12 yaşındayken yaşadığım bir sorun üzerine geldim buraya. Dediğim gibi hekimim, psikoterapist olarak çalışıyorum, yazarlık yapıyorum. Ne böyle dua, ayet, esma falan da denebilir. 12 yaşlarındayken babam, annem, etrafım, dedem ehli din insanlar. Yani 5 vakit namazlarını kılan insanlar. Ama 5 yaşından itibaren 5 vakit namaz kılınacak telkinini duyuyorum. Duyuyorum da içimde bir ses diyor ki olamaz böyle bir şey. Yani çünkü kıl kıl bitmiyor. Acaba hafta sonu ara verebilir miyiz? Belki yaz tatili vardır. Belki şu kadar, şu yaştan sonra emekli olunuyordur gibi inanın. Gerçekten kafamda bir şeyleri yoğurup duruyorum. Sonra baktım ki sahiden iş ciddi. Ama şunu soruyorum etrafımdakilere. Yani namaz kılalım da niye? Yani neden kılmalıyız? Ha öyle mi deyip elime bir kitap verdiler. 70'li yılların başı. Orada da büyük bir ümitle açtım kitabı. Namaz hocası diye bir şey. Orada niye yok? Nasıl eğileceğimiz, hangi duayı okuyacağımız, başımızı yere nasıl koyacağımız, ellerimizi nasıl bağlayacağımız yazılı. Müthiş, acı bir yalnızlık hissettim. Benden başka kimsenin de böyle bir sorusunun olmadığını gördüm. Ama nasıl olur? Ama niye? Bunu sorduğum hocalar da Allah'ın hikmetinden sual olunmaz deyip kapatıyor. Halbuki sual olmazsa Allah'ın hikmetini anlayamazsın ki. İşte o zaman bir cümle tam da aradığım cümle oldu. Bugün yine din bilgisi hocamızın yine evinde okuduğum bir kitap. Duydum, şu soruyu duydum. Namaz kılmak iyidir, iyidir ama her gün beşer defa kılmak bitmediğinden usanç veriyor. Ha. Dedim ki bu benim sorum. İlk defa bir insan olarak sonra geldiğim soruyu hani dindar diyeceğim, din adına konuşan birinin ağzından duyuyorum. Ve o kadar önyargılıyım ki cevabı bekliyorum ama. Seni gidi seni serseri. Tabii ki kılacaksın, ecdadımız şu kadar yıl kılmış. Böyle böyle bir defa sen Müslümansın falan gibi bir üslup bekliyorum. Hayır. Dedi yazar. Böyle demedi. Ben de içimden aynı soruları duyuyorum dedi. O zaman ilk defa benim de empati kurulduğunu fark ettim.
Benim gibi düşünen birileri var.
Benim gibi düşünen, benim gibi tereddütleri, şüpheleri, soruları olan biri var. Bu aslında yeni bir şey değil. Allah'ın müfredatı böyle. Yani yaratıcı bizi bu şekilde yetiştiriyor. Yani daha Kur'an'ın iniş sırasına bakarsak, nüzul dediğimiz o ayetlerini konuşma sırasına düşünebiliyor musunuz? İnsanlar şarap içiyor. Şarap içmeyin demek için alemlerin yaratıcısı Mekke döneminde 13 yıl susuyor. Bir şey söylemiyor. Medine'ye geçiyoruz hicretten sonra. 2 yıl bekliyor. 15 yıl susuyor. Yani ne var yani? Ben bütün alemleri sizin için yaratıyorum. Ben sizin kalbinizin her atışından sorumluyum. Ben alemlerin Rabbiyim, sonsuz kudret sahibiyim. İçmeyeceksiniz diyebilirdi. Ama 15 yıl bekliyor. 15 yıl sonra da diyor ki, içmeseniz iyi olur. Madem içiyorsunuz, namaza bari yaklaşmayın diyor. En sonunda hadi içmeyin diyor. Bu kadar kudretli, sonsuz kudretli olan Allah'ın nezaketine bakın. Fakat biz dini böyle öğrenmiyoruz. Yani bu verdiğim bir örnek. Yani insanı bir eyleme ikna etmeden o eylemi emretmiyor. Ya da bunu yapmayın demeden önce bunu yapmamak sizin için daha iyidir diye bize emek veriyor. Ter döküyor deyim yerindeyse. Hani Allah ter döker mi demeyin. Ama çaba gösteriyor. Emek veriyor. Bunu hissetmezsek şayet Allah'ın sözünü sadece sözle söylemiyor. Yani Kur'an'daki söz mü sadece ayet? Bakın Ankara'nın ufkundan ya da yaşadığımız şehrin ufkundan güneşin her sabah sessizce doğuşu da bir konuşma. Ya da elinize diyelim ki ben hekimim. Biz sık sık kan tahlili istiyoruz. Böyle önünüze bir rakamların yazılı olduğu, sizinle ilgili, sizinle doğrudan ilgili bir liste çıkıyor. Böyle hayretler içinde dehşetle. Ama biz anlıyoruz. Anlıyoruz ve Sezin Hanım diyoruz, korkmayın. Her şey dengede. Sezin Hanım, şu kağıdı alın elinize. Burada hemoglobin, hematokrit, trombosit, bir sürü şey yazıp duruyor. Eritrositler var, işte eozinofiller var. Şöyle bir okuyun. Bakın. Bunu size yazılmış bir romantik mektup olarak okuyabilirsiniz. Bak Sezincim, sen farkında değilsin ama bak adını bile bilmediğin konularda, adını bile bilmediğin alanlarda senin için çok ufak bir virgül değişse bütün hayatının değişebileceği mümkünken seni sağlıklı, sağduyulu, güzel, rahat, keyifli şekilde yaşatacak bir denge sağlanıyor. Emek veriyorum sana. Elindeki kan tahlili sonucunu sana yazılmış bir romantik mektup olarak okumalısın. Gerçekten de öyledir. Ben nasıl da düşünülüyormuşum. Nasıl da önceleniyormuşum. Bak bak hiç. O
kan değerleri hiç ama nasıl hiç kendi bilmezdim. Arasında çalışıyor.
Nasıl olur böyle bir şey? Lütfen öyle bakın. Emek veren, yani bizim lehimize, biz yokken bizim farkında olmadığımız alanlarda bizim lehimize bize emek veren biri bize konuşuyor. O bizi zayi etmez. Yani size emek veren birinin tavsiyesi mi daha değerlidir sizin için ya da hiç sizin okulunuzla, efendim bursunuzla ilgilenmemiş birinin kalkıp ukalalık etmesi mi daha değerlidir? Emek veriyor size. Bak evladım diyor. Bak kardeşim diyor. Bak buraya kadar geldik, bundan sonra böyle yapmasak iyi olur. Daha ciddiye alırsınız. Lütfen kainatı okuyun. Yani o kan tahlili kağıdı size yazılmış romantik bir mektup. Sizin öncelendiğinizi, önemsendiğinizi gösteriyor. Şehrinizin ufkundan siz uyurken sessizce yükselen gün doğumu size söylenen söz. Yağmur tanelerinin hiçbir şeyi incitmeksizin adeta nezaketle indirilişi bir söz. Kirpiklerin dizilişine kadar retinanıza bakın. Retinanıza parmağınızı yanaştırsanız kör olursunuz. Ama nasıl bir Rabbimiz var ki dünyadan yüzlercesini bir anda yutabilecek, kömür edebilecek bir alev topunu retinamıza nezaketle değdiriyor ve onunla ışıkları, renkleri, biçimleri görebiliyoruz. Bu muhteşem iyiliğin farkındaysak onunla tanışmaya başlayabiliriz. Ama onunla tanışmak bu haram, bu helal üslubuyla olmaz. O kendisini öyle anlatmıyor. Onun adına konuşanlar onun konuştuğu gibi konuşmuyor. Maalesef bunu genelleme yapmak istemiyorum ama çoğu kez öyle oluyor. Çoğu kez öyle oluyor. Ben bir hekim olarak hekimlikten de önce tereddütleri, şüpheleri olup acı çekmiş biri olarak bunu fark ediyorum. Bir namaz kitabı yazdım. Herhalde sizin listenizde var. Kıl beni ey namaz. Onun bir zafer olarak hatırlıyorum. 12 yaşındayken diyorum, benim arayıp da bulamadığım kitabı çocuklar, 12 yaşındakilere söylüyorum, ben size yazdım.
Varsa kafanızda sorular, okun, açın, okuyun.
O niyeyi yazdım. Niye? Sorunumuz şu. Şimdi Ferhat Şirin'i seviyorsa yol sorar mı Ferhat? Pardon, buraya viyadük yaptınız mı? Tünel kazdınız mı? Hani otoyol yapacaktınız der mi Ferhat? Dağı deler. Aşkı olan dağı deler. Aşkı olan namazın nesini, orucun farzını, sünnetini öğrenir. Size ne? Ama anlamını ver ona. Ama Ferhat Şirin'den habersiz öyle yaşıyor. Ferhat'cığım diyoruz, bak burada bir viyadük yaptık. Şuradan virajlar geçiyor. Bak şöyle gideceksin, şu tünelden gireceksin. Ferhat diyor ki, ha niye ha? Oğlum Şirin diye bir şey var. Ben tanımıyorum onu diyecek. Şirin olmayan şeyin peşine kimseyi düşüremezsiniz. Bunu ben söylemiyorum. Yani bize emek veren söylüyor. Ben sizin kirpik uçlarınıza kadar düşünen biriyim. Şaheser. İzniniz olursa Her Güne Bir Ayet kitabının arkasında sizin güzel okuyacağınızı bildiğim bir hikaye var.
Memnuniyetle. Hı-hı. Dervişin Yolu Bir, Her Güne Bir Ayet. Hemen arkasını çevirip.
Bu sanıyorum belki de bir sürü şeyden daha çok şey anlatır. Evet, doğru hatırlıyorum. Doğru. Buyurun.
Yanımdaki Koltuğa diye başlayan Hikaye. Yanımdaki koltuğa oturur oturmaz yazmaya başladı. Yol boyunca başını kağıttan kaldırmadı. 6. kağıdı da önlü arkalı doldurdu ve nihayet durdu. Merakımı gidermek zorundaydım. Hafif yüzüne doğru dönüp, epeydir kalemle mektup yazıldığını görmemiştim dedim. Tebessüm etti. Cezaevine yazıyorum dedi. Eşim 3 yıldır içerdi. Allah kavuştursun demekle yetindim. Eşime her gün mektup yazıyorum diye ekledi. İnanamadım ama şüphe etmemin de anlamı yoktu. Bir de diye devam etti. Bu sabah mektubum, bir de akşam yazacağım. Samimi bir aşktan şüphe etmenin mahcubiyetiyle yol boyu tek satırına odaklandığım Kur'an'a döndüm. Uçağın alçalışa geçtiğini anons etti kaptan. Tanıştık. Adı Yelda'ymış. Gaziantep Havalimanı'na indik. Kapıların açılmasını beklerken sordum. Sizi yormuyor mu her gün her gün? Asla diye diklendi. Bunu en çok ben istiyorum. Korkuma iyi geliyor. Korku? Eşimin benim ondan ümit kestiğimi sanmasından korkuyorum. Kapı açıldı. Kur'an'ı çantama koymak üzereydim ki ben de elimde bir mektup tuttuğumu fark ettim. Kalkmak üzere olan Yelda Hanım'ı durdurdum. Az önce söylediğinizi bir daha söyler misiniz? Dedim. Tekrarladı. Benim en büyük korkum eşimin benim ondan ümit kestiğimi sanması, yoksa o oradan çıkma ümidini kaybeder. Elimdeki kalın mektubu gösterdim ona. Bugün bu mektubun bana niye yazıldığını anladım sayenizde, dedim. Nasıl yani? Diye bakan gözlerini görebiliyordum. Dünyanın dert duvarları arasında ezilmiş, ağır günahların parmaklıkları ardında rehin alınmış, bana bu mektubu gönderenin niyeti de aynı olmalı. Benim en büyük endişem, benim senden ümit kestiğimi sanman. Hayır, ümit kesmedi Allah senden. Ardın sıra bunca dil döküşünden anlasana.
Eyvallah.
Ne kadar duygu yüklü. Yani ben okurken gerçekten duygulanıyorum. Ve dinleyicilerimize çok büyük bir arzuyla tavsiye ediyorum. İnşallah onlar da ellerine aldıkları bu seriyi en azından birden ve tam da benim okuduğum kitaptan başlayıp 4'ü 5'i ve sonra 6'ı 7'yi tüm serileri bitirirler. Ama gerçekten siz de bunları yazarak o kadar büyük duygu yoğunluğuyla yazdığınız hissediliyor ki biraz o yazma ortamınızı ve yazma duygusuna giriş anınızı anlatmanızı rica etsem. Çünkü yine dinleyicilerimize yayın öncesi aldığım küçük bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Değerli konuğumuz Sayın Senai Demirci aslında sakalları yoktu. Biz onu ilk televizyonlarda izlediğimizde. Ama şimdi sakalları oldukça uzadı ve o sakal hikayesini de dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edebilir miyim?
Eyvallah. Şimdi normalde sakalı bir umrede bıraktım. Ama şu anda bitirmem gereken ve çok ertelediğim bir romanım var. Hem aşk romanı hem inanç romanı birlikte olacak. Hamdolsun yoluna girdi nihayet. Ama yayıncıma söz verdim. Editörüme de. Kitap bitene kadar tıraş yasak bana. Cep telefonum da elimden alındı. Kısmetse bu şeyle yazmaya devam ediyorum.
Hiç cep telefonu kullanmıyor musunuz?
Ya bir yani aydır lazım olmadıkça bir aydır değil. Kullanamıyorum. Tabii kullanıyorum. Yani yanımda bir cep telefonu var. Ben taşımıyorum. Kendi cep telefonumu kullanmıyorum. Dikey yaşamayı öğrendim. Ara sıra böyle dijital detoks diye bir şey.
Çok iyi geliyorum.
İyi geliyor. Gerçekten iyi geliyor. Daha fazla kitap okumaya başladım. Mesela gelirken Ankara'ya trenle gelirken epeydir böyle köşede beklettiğim kalınca bir kitap vardı. Tabii bitiremedim ama çok daha müthiş temel bilgilerimi aldım. Varoluşsal Terapi diye Irvin Yalom'un kitabı vardı. Hep bekletiyordum. Gelirken o kadar ilham verici şeyler yaşadık ki tren harikaydı. O trenle giderim yani şeye kadar, Çin'e kadar giderim.
Aslında dediniz de dijital detoks diye sanıyorum cep telefonunuz olsaydı o kitap okunmayacaktı.
Hayır yani. Orada mümkün burada değil. Oyalanacaktım evet. Yani korkunç bir şey. En azından ben yine de şey Instagram'dan izlesinler. Instagram'a kayda değer şeyler düzenli olarak yazıyorum. Sosyal medyaya, Twitter'a. Bir de şunu hep önceliyorum. 83'ten bu yana yazıyorum. Herhalde 83 kaç yıl olmuş? 17, 19 daha eklersek 40'a yaklaşıyor. Her zaman beni okuyan her kim olursa diyelim ki sizin, o satırları okurken onun ensesinde hayal ediyorum kendimi. Ona şefkat eden bir yazar olmak istiyorum. Karmaşık değil, onu yoran değil. Sade olanı ama ona hep lazım olanı anlatmaya çalışıyorum. Hatta hedefim 50 yıl ya da 100 yıl sonra da okunduğunda hala güncel olan şeyi yazmak. Gündelik olanı değil. Güncel olanı yazabiliyorsam doğrudur. Garip olanı da o, şu ki bunu yazdığında daha sade yazıyorsun. Ama karmaşık şeyler geçici şeyler. Geçici olanlar karmaşık şeyler. Sadelik tıpkı su gibi. Bir su ne kadar sade ise o kadar derindir. Hı. Ne kadar derinse o kadar sadedir. Onu yakalayabildiğimizde harika yazılar, kitaplar çıkıyor.
Emeğinize sağlık. Bu arada değerli konuğumuzun bir röportajından okuduğum bir cümleyi de paylaşmak istiyorum. Diyor ki o cümlede okurlarına bir yazar edasıyla değil, abi kardeş tavrıyla sesleniyor. Tam da sizin az önce anlattığınız
İnşallah öyle
hikayenin cümlesi sanıyorum. O zaman bir abi tavsiyesiyle yazılmış olan bu kitapları da dinleyicilerimize sunmuş olmanın mutluluğuyla, size bugün programda bir kez daha ağırlamanın da gururuyla size bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Bizimle olduğunuz sağ için, önem verdiğiniz için. Efendim.
Yeni kitapları da dört gözle beklediğim de ifade etmiş olalım.
Eyvallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, psikoterapist, yazar, sanatçı Doktor Senai Demirci stüdyo konuğumuzdu. Dervişin Yolu kitap serisini bugün paylaştık sizlerle. Kendisine bizimle olduğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
hayatın sesleri.